Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı hazırlayan ve sunan Osman Kayar, yapımcımız Ayşe Yürür, teknik masada Levent İsmail Velioğlu bulunuyor ve ben Sümeyra Çiftçi. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sümeyra Hanım.
Evet hocam, ilk iki programda Mevlana'dan bahsettik, Mesnevi'den bahsettik. Dilerseniz bu hafta artık beyitlere geçelim.
Evet, öyle yapacağız inşallah. Mesnevi'nin ilk 18 beytini, ki bu beyitler Mevlana'nın bizzat kendisi tarafından yazılmıştır, onu daha önce söylemiştik, birlikte mütalaa edeceğiz. Sizden ilk 18 beytin tercümesini dinleyeceğiz.
Evet, ben dinleyenlerimize paylaşalım ilk, paylaşayım ilk 18 beyti. Ondan sonra siz açıklamalarda bulunmaya başlarsınız. Dinle, bu ney neler anlatıyor, hicranı nasıl şikayet ediyor. Beni kamışlıktan kestiklerinden beri, feryadımdan kadın erkek herkes müteessir oldu. Ayrılıktan parça parça olmuş bir sine isterim ki iştiyakımı anlatayım. Aslından ve vatanından koparılan kişi vuslat için çırpınır durur. Ben her mecliste inledim durdum, bethal ile de hoşhal ile de düşüp kalktım. Herkes kendi zannına göre benim yârim oldu. Ancak derunumu kimse araştırmadı. Benim esrarım feryadımdan uzak değildir. Lakin gözde onu görecek nur, kulakta onu işitecek mecal yoktur. Beden ruhtan, ruh bedenden gizli değildir. Fakat ruhu görmeye izin yoktur. Şu neyin sesi ateştir, hava değil. Bu ateş kimde yoksa o yok olsun. Neydeki ateş de, meydeki kabarış da aşk yüzündendir. Ney, yarinden ayrılanın arkadaşıdır. Perdeleri bizim perdelerimizi yırtmıştır. Ney gibi hem zehir hem de panzehir kim görmüştür? Ney gibi demsaz ve müştak görülmemiştir. Ney, meşakkatli bir yoldan bahsediyor. Mecnun'un aşk hikayelerini anlatıyor. Kamil olandan başkası bunu anlamaz. Çünkü dilin müşterisi sadece kulaktır. Kederli günlerimiz uzadı. Mahrumiyet ve ateşle doldu. Günler geçip gitti. Giderse gitsin. Ey pak kişi, sen kal yeter. Balıktan başkası suya doyar. Nasipsiz olanınsa rızkı gecikir. Hamervah olanlar kamil kişinin ahvalinden anlamaz. Öyleyse sözü kısa kesmek gerekir. Vesselam. Evet hocam, ilk 18 beyti Hazreti Mevlana'nın bizzat kendisinin yazdığı ilk 18 beyti okudum. Değerli dinleyenlerimize paylaştık. Dilerseniz açıklamaya geçelim.
Evet, öncelikle ağzınıza sağlık. Çok güzel okudunuz.
Teşekkür ederim hocam.
Ancak dinleyicilerimize şu husustan da bahsetmek isteriz. Şiirin orijinali Farsçadır. Ve Farsça fonetik olarak, ses tonlaması olarak çok daha güzeldir ve insan kulağına çok daha hoş gelir. Lakin işin içerisine tercüme girdiği zaman anca bu kadar olabiliyor. Biz Mevlana'nın şiirine, mesnevisine Bişnev ile başladığından söz ederek konuşmamıza başlamak istiyoruz. Şimdi Bişnev, yani dinle diye başlıyor Mesnevi. Bu Bişnev'in ne olduğu, neyi sembolize ettiği üzerinde şairler çok farklı farklı görüşler dile getirmişlerdir. Ancak Farsça Bişnev B harfiyle başlıyor biliyorsunuz. Ve şunu da hemen ilave etmekte fayda var. Bir kere Mevlana Hazretleri Müslüman bir insandır. İslam kültürüyle ve İslam düşüncesiyle, İslam inancıyla yoğrulmuş birisidir. Temel varlığında, temel kültüründe Kur'an-ı Kerim'in çok ciddi etkileri vardır. Bir çeşit Kur'an-ı Kerim aslında kimliğini ve kişiliğini bulmasını sağlamıştır. Bütün şiirinde, bütün hayatında Kur'an-ı Kerim'in çok büyük tesirleri vardır Mevlana Hazretleri'nin. Bu yüzden de Kur'an-ı Kerim'in başlangıcı olan besmele'nin B harfine vurgu yapmak maksadıyla Bişnev diye başladığı söyleniyor ki bu benim çok hoşuma gidiyor. Hı hı. Çünkü Hazreti Ali'nin o meşhur bir sözü vardır. Diyor ki Hazreti Ali Kur'an'ın kalbi Fatiha'dır. Fatiha'nın kalbi besmele'dir. Besmele'nin kalbi B'dir.
Ben o B'nin altındaki noktayım
diyor. Hı. Ve bu mesneviyi böylece besmele ile başlatmış oluyor Mevlana Hazretleri ki bunu bilmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim oku ifadesiyle başlıyor. Mevlana'nın mesnevisi ise dinle ifadesiyle başlıyor. Aslında okumak daha geniş bir şeydir, dinlemek dahadır ama Kur'an-ı Kerim'in vahyedilmesi de yazılı olarak değildir. Yazılı bir metni okumakla sözü dinlemek arasında çok ciddi bir fark vardır ve biz buna aslında sesleniş diyoruz. Hı hı. Çünkü dinlemede muhatabınızın bütün yüz ifadelerine, fonetiğine falan dikkat ederek dinlersiniz ve daha etkilidir, daha canlıdır aslında dinlemek insan hayatında. Oku kelimesi ise sadece yazılı metni okumak değil Kur'an-ı Kerim'deki oku kelimesi. Aynı zamanda tabiatın okunması, eşyanın okunması, hadiselerin okunması anlamına da gelir. Yani bir Müslüman güzel bir tabiat manzarasına baktığı zaman onun yaratıcısını da fark eder ve kendi aslını da fark eder. Ama İslam düşüncesiyle yoğrulmamış herhangi birisi sadece belki ondaki güzelliği görür ama o güzelliğin varisi aklına gelmez. Bu yüzden de İslam düşüncesinde, İslam aklında her zaman okumak ve dinlemek vardır. Tabii tasavvufun temel özelliklerinden bir tanesi de mutasavvıflar sözü değil dinlemeyi tercih ederler. Çünkü dinleyerek olgunlaşması gerekiyor. Dinleyerek olgunlaşması gerekiyor insanın çünkü insanın olgunlaşmaya ihtiyacı var. Yani hepimiz kendi tecrübemizi, kendi hayatımızı biliriz. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren her geçen gün yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Özellikle gençlik yıllarında yani 40 yaşımıza geleceğimiz zamana kadar birçok deneylerden geçerek, birçok hadiseden geçerek, birçok vaka yaşayarak aslında kendi kendimizi olgunlaştırırız. İşte bu yüzden de dinlemek önemli bir şeydir. Hı hı. Dinlemek önemli bir şeydir çünkü insanın öğrenme yollarından bir tanesi de dinlemedir. Evet. Sözü dinlemeyen adamdan çok fazla bir şey olmaz. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de de aslında dinlemekle ilgili ifadeler var. Mesela diyor ki Kur'an-ı Kerim Kur'an okunduğu zaman dinleyin belki merhamet edilirsiniz. Ve biz aslında mesela bazı insanların anlattıklarımızı anlamamak için kulaklarını tıkadıklarını söyleriz. Veya birisine bir şey anlatırken sen beni dinlemiyorsun diye itiraz ederiz. Bu yüzden de dinlemek insan hayatında önemli bir şeydir. Bunu ifade ettikten sonra...
Peki hocam burada Mesnevi'de ney ve neistan'dan bahsediyor. Yani diyor kamışlıktan bahsediyor. Dilerseniz bunlarla neyi anlatıyor Hazreti Mevlana? Biraz da bundan bahsedelim.
Evet yani bu da önemli bir şey. Çünkü şiirde hakikat ifadeleri kullanılmaz. Yani oradaki her kelimenin zahir anlamlarını almazsınız. Burada mecazi bir anlatım vardır, istiare vardır, kinaye vardır, farklı edebi ifadeler vardır, sanatlar vardır. Burada da böyle bir sanat söz konusu. Aslında neyle insanı birbirine benzeştiriyor? Yani neyden hareket ederek burada kastedilen şey insandır. Bu zaten biraz sonraki gelecek bölümlerde bu hikayeler bizim hikayemizdir diyecektir Mevlana. Dolayısıyla Mesnevi'de anlatılan şey baştan sona insandır. Ve ney de insana benzediği için insan neyle sembolize edilmiştir? Çünkü ney de kamışlıkta doğup büyüdüğünde ya da yeşerdiğinde ne yapılır? Olgunlaşması için önce sararması beklenir. Hı. Sarardığında kesilir. Kesildiğinde belli bir mesafede kesilir. Aradaki perdeleri yırtılır ve üzerine 7 tane delik denilir. Baş tarafına ve arka tarafına ilave edilmesi gereken hususlar ilave edilir ve yine üzerine bir takım tellerden boğumlar inşa edilerek ney haline getirir. Aslında neyin de ney haline gelmesi, ses veren bir nesne haline gelmesi bir zaman isteyen bir şeydir.
Bir zaman ve acılı bir yoldan bahsediyoruz evet, değil acılı. Mi? Bu insanı kamilin de yolculuğunu anlatıyor.
Evet, insanı kamilin de insanın da aslında evet. Bütün insanlar da böyledir. Neistan'dan da maksat ise neyin kesildiği yerdir. Çünkü neyin kesildiği yerde kastettiğimiz şey insanın geldiği yerdir. Aslında şeye baktığımızda, insanlık tarihine baktığımızda felsefi olarak dünyada üç temel görüş var. Bunlardan bir tanesi materyalistlerin görüşü, bir tanesi idealizmin görüşü, bir tanesi de dualizmin görüşü. Materyalistler diyorlar ki evrende sadece madde vardır, ruh diye bir şey yoktur. Onların görüşü bu. Bir de idealistler dediğimiz bir tayfa vardır. Bunların görüşü de evrende Allah vardır. Madde ise onun var ettiği, sonradan ortaya çıkardığı bir şeydir. Bu yüzden de yok olacaktır. Bir de dualistler vardır. Madde de, ruh da, yani Tanrı da ezelidir diyenler ki Yunan felsefede filozofları bunlardan bazılardır. Böyle söylüyorlar. İslam düşüncesi ise idealist bir düşüncedir. Yani başlangıçta Tanrı'nın var olduğunu, başka hiçbir şeyin var olmadığını, daha sonra bunların Tanrı tarafından yani Allah tarafından var edildiğini ve nihayetinde sonradan da yok olacağını, geriye yine Allah'ın kalacağını ifade ediyor. Dolayısıyla insana buradan geldiğimizde insan da aslında iki şeyi vardır. İki temel özelliği vardır. İki temel cevheri vardır insanda. Bunlardan bir tanesi biyolojik yanımızı ifade eden bedenimizdir. Bir tane de ruhi yanımızı ifade eden ruhumuzdur. Aslında modern insanın anlayabilmesi, özellikle gençlerin anlayabilmesi için bilgisayarı misal olarak verebilirim doğrusu. Çünkü bilgisayarın bir donanımı vardır, bir yazılımı vardır. Eğer yazılım olmazsa, yani Windows olmazsa bilgisayarın donanımı hiçbir işe yaramaz. Tek başına atıl halde gelir. Eğer donanım olmazsa da bu defa yazılımın kendisini ifade edebileceği, kendisini açığa çıkarabileceği bir alan bulamaz, bir mekan bulamaz. Bu yüzden de insanda madde ve ruhtan müteşekkil olduğunu, maddi yanımızın toprak olduğunu da unutmamak lazım. Ruhi yanımız ise Allah'tan gelen bir şeydir ve bunun teferruat hakkında fazla bir bilgimiz yok. Yani nasıl bir şey olduğuna dair bugüne kadar insanlığın ulaştığı çok fazla bilgi yok. Sadece çevremizde bulunan eşyalara ve maddelere bakarak ya da varlıklara bakarak bununla ilgili bir kanaate varabiliyoruz. Ve insan içinde, doğrusu benim içinde son zamanlarda en çok misal olarak verebileceğim şey bilgisayardır. Çünkü bilgisayar sadece maddeden ibaret değildir, donanımdan ibaret değildir. Hatta kullandığımız telefonlar da böyle. Evet. Hepsinde bir ruhi taraf vardır, yani yazılım tarafı vardır. Şimdi bir başka şey de insanın bu ruhi tarafının aslında Tanrı'dan geldiğini, Allah'tan geldiğini. Bu yüzden maddi yanımızın toprağa düşkün olduğunu, ruhi yanımızın da yücelere düşkün olduğunu unutmamak lazım. Şimdi benim yaşım 56, dolayısıyla 50'nin üzerine, kendimden biliyorum, 50'nin üzerine geçen insanlar biraz toprağa düşkündürler.
Öyle mi? Toprakla, neden hocam? Sebebi
toprakla haşir neşir olmak istiyorlar. Toprakla yüz göz olmak istiyorlar. Sebebi de biyolojik yanımız topraktır aslında bizim. Toprak olduğumuz için, burada hani Mevlana diyor ya, asli vatanını arar herkes. Evet. Toprak toprağı özler ve nihayet insan öldüğünde onu toprağa götürüp koyuyorlar. Şimdi şey yanımız ise, ruhi yanımız ise Tanrı'dan gelmedir. Yücelere doğru meylimiz vardır ve gerçekten de ruh ve bedenimiz ayrıldığı zaman biyolojik yanımız toprağa, ruhi yanımız ise bizim bilmediğimiz, Allah'ın bildiği bir mekana ya da bir yere doğru götürülüyor. Dolayısıyla buradan kastedeceğimiz şey insanın ruhi yanının da bulunduğudur ve gerçekten hesap verilecek olan, hesaba çekilecek olanın da ruhi yanımız olduğunu asla ne yapmamamız lazım?
Unutmamamız
lazım.
Peki burada neyin çıkardığı ses? Hazreti Mevlana buradan neyi kastediyor hocam?
Evet, neyin çıkardığı sesten de aslında doğrusunu isterseniz Mevlana'nın asıl kastettiği şey peygamberi davettir. Nebevi ya davet dediğimiz bir şeydir. Çünkü olgunlaşmış bir insanın davetinin olması lazım. Tabi burada peygamberi davet dediğimiz zaman ya da nebevi davet dediğimiz zaman insanlık tarihi boyunca Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gelen bir peygamberler silsilesi var. Hı hı. Ve aslında onların daveti insanlık nezdinde, insanlığın içerisinde canlı olarak varlığını her zaman tarihin her döneminde sürdürmüştür. Tabi onların bu davetini aslında kamil kişiler, yetişmiş olgun insanlar taşımaktadırlar. Bugün de böyledirler. Tarihin her döneminde de böyledirler. Dolayısıyla buradaki neyin sesinden kastedilen şeyin sadece bizim kulak olarak dinlediğimiz ve neyden çıkan ses olarak düşünmemek lazım. Ve başlangıçtan beri Hazreti Adem'den bu yana var olan nebevi davet olduğunu da hesap etmek lazım. Çünkü o bizi her defasında uyarıyor ve bizi her defasında kötülüklerden alıkoymaya çalışıyor ve bizi insanlık mız hususunda iyiliğe doğru sevk ediyor. Burada bir başka şey de doğrusu neistan ve vatan meselesi üzerinde de durmak isterim. Çünkü insanların vatanlarına karşı olan bir ilgileri vardır. Tecrübe olarak biz şunu da biliyoruz ki insanın çocukluğunu geçirdiği yerlere büyük ilgisi vardır. Yani başka yerlerde, gurbet dediğimiz yerde uzun zaman yaşadığında ne yapıyor? Çocukluğunu geçirdiği yerlere karşı ilgi duyuyor. İnsanın vatanına olan hasreti de bu yüzdendir. Çünkü aslında insan çocukluğunu geçirdiği, doğup büyüdüğü ve ilk biyolojik yanının gelişimini sağlayan topraktan çıkan meyvelerle, yiyeceklerle, içeceklerle hemhal olmuştur. Hı hı. Onlarla büyümüştür. Daha doğrusu aslında onlar kendisidir onun. Bu yüzden insanın özüne karşı, aslına karşı bir ilgisi her zaman var olmuştur ve bundan sonra da var olacaktır. Bu sebeple insanın biyolojik yanı toprağa doğru düşüyor, kendi asli vatanına doğru yöneliyor. Ruhi yanı ise asli vatanı olan yücelere doğru kendisini yönlendirmek istiyor, Allah'a doğru yönlendirmek istiyor. Vatan sevgisine de doğrusu burada değinmek lazım. Bu sırada biraz buna da ihtiyacımız var. Çünkü aslında insan vatanını neden sever? Çünkü onun vatanı kendisidir.
Evet.
Onun var olmasını sağlayan oradaki meyveler, yiyecekler, içecekler, yediği, içtiği, aldığı nefes bunun varlığını sağlamıştır. Vatan aslında onun kendisidir. Bu yüzden de insan vatanına karşı büyük bir ilgi duyar.
Ve nereye vatan sevgisi gitsin, imandandır diyor
evet, Hazreti Peygamber'in o meşhur sözü bundan ileri geliyor. Çünkü inanmak peki neden vatan sevgisini gerektiriyor? Çünkü inandığınız zaman siz iyiliğe, güzelliğe ve doğruluğa meyletmek zorundasınız. Vatanı korumak da, yani kendi kendini korumak, kendisini muhafaza etmekten de bu muhafaza etmek de bu iyiliklerden bir tanesidir. Şimdi buna da yine üzerinde durmamız gereken şey bu 18 beyitte Mevlana'nın sözünü ettiği, neyi dinleyen kişide de bazı özellikler
evet,
arıyor.
Evet, bu çağrıyı işitmek için ne gibi özelliklere sahip olmamız gerekiyor? Hani her duyan kişi de aynı etkiyi yaratmıyordur eminim
evet, kesinlikle,
bu beyitler.
Doğru söylüyorsunuz.
Nasıl özellikler olmalı hocam?
Şimdi bir kere Mevlana bunu çok güzel ifade ediyor. Diyor ki işte iştiyak derdimi anlatabilmem için parça parça olmuş bir sine isterim.
Evet.
Yani biz aslında insanlar arasındaki münasebetlere baktığımızda da birbirleriyle aynı dertte muzdarip olan insanların birbirleriyle yan yana geldiğini görürüz. Yine ilerleyen beyitlerde Mevlana'nın bir sözü var. Diyor ki köy yerindeki şeye gittiğinizde, kahvehaneye gittiğinizde insanların topluca oturduklarını fakat iyilerin iyilerle hemhal olduğunu, kötülerin kötülerle hemhal olduğunu ve birbirlerine karışmadıklarını söylersiniz. Özellikle gençlik yıllarındaki arkadaşlık münasebetlerine baktığımız zaman bunu görüyoruz. Herkes kendisine benzeyen insanlarla
evet,
arkadaşlık ve dostluk ediyorlar. Bu sebeple Mevlana derdini anlatabilmek için bir kere şöyle şartlar koşuyor. Diyor ki beni dinleyecek olan kişide bir aşk ateşi olmalı. Yani bir arayış içerisinde olmalı, bir derdi olmalı, bir gaylesi olmalı, bir hedefi olmalı. Gaylesi olmayan, hedefi olmayan, gününü gün eden, bir derdi olmayan, hem yücelere ilişkin bir ilgisi olmayan, hem de toprak yanına ilişkin ilgisi olmayan bir insana herhangi bir şey söyleyemem. Aslında benzer bir şeyi Kur'an-ı Kerim de söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de de bir ayet var. Diyor ki bu ayet iman edenlerin imanını artırır. Yani bu Kur'an iman edenlerin imanını artırır, inkar edenlerin de küfrünü artırır.
Evet.
Ve bazen biz mesela sözün insanlara aynı sözün iki farklı dinleyicide farklı tesir ettiğini
tabii,
de çok rahatlıkla görebiliriz. O yüzden sözün insana tesir edebilmesi için o sözü söyleyenle aynı istikamette gitmeye ihtiyaç var. Ama biz bazen insanlar ne tarafa doğru gideceğini bilmediği için sözü söyleyen insan ona bir istikamet gösterir. Zaten o tarafın yolcusu olduğu için de o söz ona iyi tesir eder. Bu sebeple mesnevi dinleyecek olan bir adamda bir kere aşk ateşinin olması lazım. Yani bir derdin, bir arayışın, bir hayrın olması lazım. Yine bunu ifade edebilmek için Mevlana ne diyor? Ben diyor hoş hal ile de
düşüp kalktım.
Bethal olanlarla da
evet,
düşüp kalktım.
Her mecliste inledim durdum diyor.
Ney de böyle değil midir? Yani neyi de işte içki meclislerinde de ney üflerler, hikmet meclislerinde de ney
evet,
üflerler. İçki meclislerinde üflenen ney sadece haz verir, insanlara biyolojik haz verir. Ama hikmet meclislerinde üflenen ney onları kendi yaratıcılarına doğru götürür. Doğrusu ben bazen neyi dinlediğimde evrenin derinliklerinden gelen ilahi bir ses gibi zihnimde canlanıyor ve çok ciddi anlamda tesir altında kalıyorum neyden. Böyle baktığınız zaman da işte bu bir çeşit mesnevi de neyden çıkan bir ses gibidir. Aslında Mevlana'yı bir ney olarak düşünürsek ve Mevlana neyinden çıkacak sese de kulak verecek olsak işte bu mesnevidir. Mesneviyi anlayabilmek için de bir aşk ateşinin olması lazım. Bir arayış içerisinde bulunmak lazım. Bir muzdariplik içerisinde bulunmak lazım. Burada şunu da ifade etmekte fayda var. Aslında insan biraz da kendini bilmelidir. Çünkü bizim temel problemlerimizden bir tanesi insanın kendisini bilmemesidir. O meşhur bir söz var. Aslında ta Yunan filozoflarından beri var olan, Hazreti Peygamber'e ait olduğu söylenen bir söz vardır. Kendini bilen Rabbini tanır. Çünkü bir kere yaratılmış bir varlık olduğunu bileceksin. Ve yücelerden gelme bir ruhi yanının olduğunu bilesin ki yücelere doğru gidesin.
Evet ve Rabbini tanıyan da Allah'ı bilir diyor. Evet. Sanırım devamında tabii, öyle yani. Hatırlıyorum. Peki hocam, burada kanlı yoldan, yani meşakkatli bir yoldan bahsediyor diyor Hazreti Mevlana. Bundan murat nedir? Bunu anlatır mısınız?
Şimdi kanlı yoldan kasıt ise meşakkatli olarak düşünmek lazım. Zaten insanoğlu yeryüzüne, Kur'an-ı Kerim'de de bunun Adem hikayesi anlatıldığı zaman, anlatıldığında şunu görüyoruz. İnsanoğlu yeryüzüne meşakkat çekmek için geliyor. Yani orada şöyle ifade var Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki, şimdi orada yorulacaksınız. Acıkacaksınız. Hı hı. Ve size öğlen sıcağı dokunacak. Yani dertleriniz olacak, kederleriniz olacak. Hastalanacaksınız, oğlunuzun derdini çekeceksiniz, kızınızın derdini çekeceksiniz, kendi derdinizi çekeceksiniz. Öyle dünyada rahat bir hayat aslında olmayacak. Meşakkatli bir yoldan gelip geçeceksiniz. Ve bu meşakkatli yolun da bir imtihan olduğunu, burada nasıl davranmamız gerektiğini, nasıl davranırsak bunun karşılığında ne göreceğimizin de bilinmesi gerekiyor. Meşakkatli yoldan kastedilen şey budur. Ve tabii aslında insanoğlu da şunu bilmelidir. Yani yeryüzüne geldiği zaman güllük gülistanlık bir hayat yaşamayacak. Yani cennetteki gibi çok rahat bir hayat sürmeyecek. Her birimiz için aslında bu böyledir. Yani dünyanın en güçlü adamları için de bu böyledir. Onlara başka türlü de meşakkatler veriyor. Mesela ben Sabancı'nın, Allah rahmet etsin, bir şeyini hatırlıyorum. Keşke bu servetim olmasaydı da şu oğlum bana bir kere baba diyebilseydi, evet, ya da onun bir adım attığını görebilseydim diyor. Ve onun derdi de bu. Dolayısıyla dünya aslında bir meşakkat dünyasıdır. Ve aslında insanı kamil bunu insana her zaman hatırlatır. Yani gençlere, tecrübesiz olan insanlara bunları hatırlatır. Ve bunların geçirilmesi gereken evreler olduğunu, bunların ilelebet sürmeyeceğini ve nihayetinde sonlanacağını da hesap etmelerini öğretiyor ney.
Mecnun'un aşk hikayesinden bahsediyor hocam Mevlana. Peki neyin anlattığı şey sadece dış ilimle anlaşılmaz. Bunun için bir olgunluk da gerekiyor değil mi hocam? Hani böyle teorik bilgiler falan yeterli değil galiba.
Elbette şöyle, insanın aslında iki bilgisi vardır. İki tür bilgisi vardır insanlarda. Bunlardan bir tanesi dış dünyaya yönelik bilgidir. Buna biz ilim diyoruz. Bu bilgiye sahip olan insana alim, bunu başkalarına öğretene de muallim ismini veriyoruz. İç dünyamıza ilişkin, yani insanın kendisine ilişkin bilgiye ise rüşt diyoruz. Buna sahip olan insana raşit diyoruz. Bunu başkasına öğreten insana da mürşit ismini veriyoruz. Mürşit dediğimiz zaman hemen aklımıza sadece tasavvufi şeyhler aklımıza gelmesin. Aslında yetişmiş, olgunlaşmış, yaşı kemale ermiş insanların kendi tecrübeleriyle gençlere öğüt veren, yol gösteren bütün insanları görmemiz lazım. Aslında bizim İslam geleneğinde ücretsiz olarak mürşitlik yapan insanlar var. Ama Batı geleneğinde insanlar kendilerini dinleyecek ve problemlerine çözüm bulacak psikologlara gidiyorlar, psikiyatristlere gidiyorlar ve onlara da belki kucak dolusu da para veriyorlar. Bizim aslında geleneğimizde bir şey vardır. Mürşitler yaptıkları işin karşılığında bir ücret almazlar. Almamalıdırlar. Eğer yaptıkları işin karşılığında insana rüştünü göstermesi karşılığında bir ücret istiyorsa da mürşit sayılmazlar doğrusu.
Yani o bir kişinin mürşit olup olmadığını bu kıstasla da saptayabiliriz. Peki hocam, ilk 18 beyti biz dinleyicilerimizle paylaştık ama tamamını açıklayamadık. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Haftaya yine kaldığımız yerden devam ederiz. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.